Önce sağlık. Sağlık konusunda olup bitenler, sevaplar, günahlar, etik olanlar ve olmayanlar. Hazırlayan ve sunanlar Betügül Öngen, Ayşegül Tözeren ve Selim Badur.
Önce sağlık programı başlıyor. Ben Ayşegül Tözeren. Tek başıma yapacağım programı elbette ki konuğum var. Betügül Öngen ve Selim Badur programları nedeniyle bu programa katılamıyorlar. Selim Badur Bangkok'ta, bundan dolayı katılamıyor. Konuğumsa Doktor Ozan Toraman. Doktor Ozan Toraman için çok sıfat kullanabilirim ama bugün genç hekimlerin sorunlarını konuşacağımız için genç bir hekim deyip bırakmayı uygun görüyorum. Birçok hekimin sorununu, pek çok branşın sorununu, pek çok sağlıkçının sorununu konuştuk ama hiç böyle bir kuşak tanımı yapmıyorduk. Ama genç hekimlerin özel olarak sorunları artık konuşulur dereceye çıktığı için özellikle son dönemde genç hekimlerin sorunlarını konuşmak istedim. Genç hekim dediğimizde kaç yaşını düşünelim Ozan? Bu arada hoş geldin.
Hoş bulduk.
İyi ki geldin. Çok seviniyoruz.
Hoş bulduk. Kaç yaş arasını almak lazım? Ya bence yani hekimlik tıp fakültesinden başlayan bir şey.
Evet, uzun bir dönemde.
Yani normalde yurt dışında asistanlık sürecini kapsayanlar da var. Bir şekilde hani bağımsız, kimseye bağımsız, bağlı olmadan çalışmayı esas alan yaklaşımlar da var.
30-35'e kadar
yine 35 kadar rahatlıkla
genç
alabiliriz.
Genç hekim deriz değil mi?
Kesinlikle.
Evet.
Bu açıdan da hani baktığımızda çok geniş bir tabloyu içine alıyor. Bunların içerisinde tıp öğrenciliği, TUS'a hazırlanma zaten çok yıpratıcı bir süreç. Özellikle üniversitelerin, tıp fakültelerinin geldiği noktayla beraber. Diğeri asistanlığın kendisi başka bir yıpratıcı süreç.
Tabii pratisyenliği de seçmiş olabilir arkadaşlarımız.
Tabii ki. Orada da belirli bir noktaya gelmesi, yaşamını planlama düzenine oturtabilmesi bugün neredeyse yani hani imkansız demeyeyim ama çok güçleşmiş vaziyette. Tüm bunlarla beraber bakıldığında aslında biz de genç hekimlerimizde ciddi bir kan kaybı görüyoruz. Bunun hani en önemli yanlarından bir tanesi sağlık alanından kaçış haline gelmiş durumda. Diğeri...
Ozan, sen çok istatistik çalışan bir insansın, biliyorum bunu da. Son 10 yıla baktığımızda kaç hekim arkadaşımız bu işe, bu mesleğe katıldı, meslektaşımız oldu?
Daha ayrıntılı analizlere ihtiyacımız var ama hani kabaca bir arkadaşımızın yaptığı hesaplama bu. 2008-2019 arasında mesleğe katılan 50 bin mezun genç hekimimiz var. Bu 8 yıllık dönem içerisinde bu mezunlardan 30 bini hekim olarak çalışmaya devam ediyormuş. 20 bini
nerede?
Sistem dışında gibi gözüküyor. Yani bunun daha ayrıntılı analizini yapmak lazım ama biz şunu biliyoruz. İstanbul Tabip Odası olarak bizim 2013'te yurt dışında çalışmak için bizden belge almaya gelenlerin sayısı 30 iken şu an 437'ye çıkmış durumda bir yıl içerisinde.
Yani
10 kata varan bir artış söz konusu.
Evet. Hatta 15'e yakın bir kat yani.
Yani bizim en nitelikli, en iyi eğitim görmüş, yani üniversitesini, fakültesini dereceyle kazanmış genç insanlarımız ne yazık ki kendi geleceklerini başka yerlerde aramaya başlamış durumdalar. Bunun önemli bir kısmı yurt dışı, bir kısmı diğer bölümlere dağılıyor. Sistem içerisinde kalıp yani kendi kariyerini planlamaya çalışanları da başka güçlükler bekliyor. Yani mesela belki gazetelerde denk gelmişsinizdir. Genel cerrahi uzmanlar derneği şey diyor, ileride ne yazık ki genel cerrah bulamayacaksınız bu gidişle diyor.
Evet, son programda operatör doktor Samet Mengüç'le de bunu tartıştık. Ne oluyor dedik. Neden hekimler genel cerrahi tercih etmiyor, ama şimdi başka bir tablo var karşımızda. Galiba hekimler hekimliği bile tercih etmeyecek duruma gelmiş durumdalar.
Yani bunun bir kısmı, yani bu kayıp rakamına bakacak olursak, yurt dışına gidenler de var, mesleğinden uzaklaşanlar da var, bir şekilde paramedikal işlere yönelenler de var. Ama bundan öte, hani bırakıyorlar deyip kestirip atmak değil, aslında çok mücadele ediyorlar. Bizim bütün arkadaşlarımız, genç hekimlerin hayatı mücadeleye dönmüş durumda. Ama bu konuda hani geleceğini öngörmekte güçlük çekiyorlar. Bir şekilde karşılarına güvenlik soruşturması çıkartılıyor. Bir şekilde TUS sınavı çıkartılıyor.
Mecburi hizmet.
Mecburi hizmet. Ama bununla yetinilmiyor. Hiçbir, sürekli yeni bir stres, yeni bir kaygı. Örneğin genç uzmanlarımız yan dal sınavına hazırlanıyorlar. Çocuklarıyla vakit, uzmanlıklarını tamamlamış, uzman asistanlık sürecindeler. Daha nitelikli akademik bir kariyer planlamaya çalışıyorlar. Birden bir torba yasa çıkıyor. Torba yasanın içerisinde son dakikada mecliste görüşülürken bir madde ekleniyor. Ve deniliyor ki mecburinizi yaptırmadan ben sizi yan dalcı yapmayacağım kardeşim.
Değil mi?
Yani...
Pratisyenlikte mecburi hizmet, uzmanlıkta mecburi hizmet, yan dalda mecburi hizmet. Zaten yaşam da belli bir süre. Bir de hekimlerin gayet stresli bir yaşamı var. Yani çok uzun sürmüyor bu ömür. Biz zaten herhalde yarısını bir mücadeleyle geçiriyoruz, değil mi?
Yani elbette burada aslında bizim hani çalışan hakkı olarak da yaklaşabiliriz. Primer sağlığın korunması olarak da bakabiliriz. Süreci ilk önce stresli olarak değerlendirecek olursak şeyi biliyoruz. Yani genç hekimler özellikle mesleğe atılma dönemi intihar ve psikolojik sorunların en yoğun olduğu dönemlerden bir tanesi aslında. Tüm dünyada böyle. Yani normalde incinebilir grup diye tabir edilen bir risk grubu.
Ve normal,
kırılgan. Normalde bizim bu hekim kesiminin omuzlarındaki yükü arttırmak değil, azaltacak şekilde hareket etmemiz, onlara destek programları sunmamız gerekiyor. Ama bizdeki bütün işleyiş bu kırılganlığı hafifletmek, onarmak yerine arttırmak yönünde. Bakacak olursak normal mesai yapan bir asistan hekim üzerine 10 nöbete yakın nöbet tutuyor. Böylece 300 saatin üzerinde çalışmak zorunda kalıyor. Aldığı para bir şekilde... saat başındaki ücrete vuracak olursak askeri ücret seviyesine denk geliyor. Askeri ücret seviyesinde para kazanıyor, uykusundan, yaşam düzeninden oluyor ki uykusuzluğun hem psikolojik sorunlar ve hem ileride zihinsel problemlerle ilişkisi ortaya konmuş durumda ve bu esnada dünyanın en nitelik gerektiren işlerinden, en dikkat gerektiren işlerinden birisini yapmak zorunda kalıyor. Böyleyken bütün bunun stresiyle hastayla en iyi iletişimi kurmak, onun korkularını, streslerini çözmek zorunda kalıyor. Pratisyen hekimler olarak bakalım, birinci basamak sağlık hizmetleri. Önemli bir kısmı mezun olur olmaz, kendi eğitim programlarının içerisinde olmayan acil servislerde veya ne yazık ki normalde kapsaması gerekirken, bir düzensizliğin hakim olduğu TSM'lerde görevlendiriliyorlar. Zaten hani mecburi hizmetle atanmayla yürüyen işlerde aslında oturmuş bir yapının olmayışı kabullenilmiş durumda. Geçici kadrolar olarak bakılıyor, yapılandırılmış program olmuyor. Oralarda, o yerlerde kurumsal işleyişte oturmamış oluyor. Ne yazık ki bizim ülkemiz doğuda ihtiyaç görülen bölgelerde geçici kadrolarla işleyen bir sağlık sistemini ehvenişer olarak görüp tanımlıyor. Ama bunun bütün belirsizliği, bunun bütün stresi orada çalışacak hekimlere kalıyor. Ve sağlık çalışanlarına herhangi bir şekilde haklarını
yemiyor. Programda iç dökeceğiz çünkü genç hekimlerin sorunlarını Ozan'la ben de paylaşıyorum. Biraz böyle aşama aşama gidelim mi Ozan? Bir öğrenci tıp fakültesine giriyor. Tıp fakültesine girdiği anda zaten tabii bütün meslekler kutsal ve çok önemli. Fakat tıp fakültesine girdiğinde farklı bir yük ve farklı bir bakış geliyor. Hı-hı. Sana ailen tarafından işte önemli sınavlara geçiyorsun, binlerce sayfayı okuyorsun ve o sınavlardan geçiyorsun. Ardından internlük, sınavsız bir yıl karşında ve burada staj yapacaksın, pratik edimler elde edeceksin gibi bir durum karşısında. Mesela ben intern olduktan sonra uzun süre kabus görmüştüm. Sürekli sınava giriyordum. Halbuki sınav bitmişti. İnternlük sence olması gerektiği gibi mi geçiyor Türkiye'de?
Yani normalde Türkiye'de sağlık sisteminin önceliklerinin ve nasıl şekilde yapılanacağının sağlık alanındaki bütün meslek örgütleri, sendikalar ve kurumlarla beraber tartışılması lazım. Ne yazık ki Sağlık Bakanlığı'nın var olan otoriter rejimi de yansıtacak şekilde kararlarında ve attığı adımlarda belki kısmen özel hastane sahipleriyle son dönemde konuşuyor da olsa bu alanın hizmet sunan ayağıyla bizlerle, hekimlerle, akademisyenlerle diyaloğa girmediği, iletişim içerisinde bulunmadığı açık. Bu haliyle de yapı olması gerekenden çok uzağında. İnternlük dönemi normalde nasıl olmalı sorusuna siz sağlık sistemiyle yanıt verebilirsiniz. Bazı ülkelerde örneğin tıp fakültesinden sonra genel pratisyenlik ayrı bir uzmanlık alanıdır. Temel eğitimi alır, ondan sonra genel pratisyen olarak eğitim alır. Bir uzmanlık alanıdır. Bizde tıp fakültesinden genel pratisyen olarak mezun olduğunuz varsayılır veya hani buna aile hekimi diyebilirsiniz. Ama ne yazık ki son yılların hepsi uzmanlık eğitimine sınava hazırlanmakla geçmiştir. Tümüyle klinik bilgilerle geçmiştir ve pratik uygulamadan yoksundur. Normalde siz bir hekimi belirli bir alana yönlendirecekseniz, bunun stresiyle bir anda yüzleşmesi yerine tüm o klinik uygulamalarla gerçek pratiğin içerisinde şekillenmesine izin vermeniz gerekir. Ama bizim tıp fakültelerimizle birinci basamak entegrasyonu birkaç aylık faaliyetten ibarettir.
Evet, halk sağlığının içinde değil mi?
Dolayısıyla bütün problemlerle bir anda sahaya çıkınca yüzleştikleri bir durum olmuş oluyor.
Evet, çünkü ya uzmanlık sınavında bir yer tercih edeceksiniz ve kazanacaksınız veya hiç bilmediğiniz bir kente gideceksiniz ve o kentte mecburi hizmetinize başlayacaksınız. Yani bunu şöyle ifade edebiliriz herhalde, sudan çıkmış balığa dönmek gibi bir şey bir hekim için. Ve çok genç bir hekim için, yani kaç yaşında, 23-24 yaşında bir hekim arkadaşımız için bu şekilde hayat ilerliyor. Ve de şöyle bir durum var, Türkiye'deki mecburi hizmetle ilgili olarak hiçbir meslekte olmayan bir durum bu. Öğretmenleri düşünürsek, öğretmenlerde kişi özel sektörde çalışmak istiyorsa mecburi hizmet zorunluluğu yok. Askerleri düşünelim, hani mecburi hizmet eşittir askerlik. Askerler de bir tazminat ödeyerek isterse mecburi hizmetten ayrılıyor. Örnek veriyorum, bir havacı giriyor X hava yoluna, uçak pilotu olarak yaşamını sürdürebiliyor. Ama bir hekimin böyle bir şansı yok. Özel sektörde de çalışmak isteseniz, nerede çalışmak isterseniz isteyin, mecburi hizmeti yapmak zorundasınız. Devlet sektöründe çalışmasanız bile. Hani hekimlere Temmuz 2005'ten itibaren dayatılan bir durum bu. Ve de bu arkadaşlarımız mecburi hizmete gittiklerinde ne kadar bilgiyle gidiyorlar, değil mi? Bunların hepsi hani çok konuşulması gereken konular.
Yani burada belki şeyi söylemek gerekiyor. Normalde kalkınan her ülkenin, gelişen her ülkenin aslında başarması gereken temel şey var olan genç nüfusunun, yeni nesillerinin taşıdığı potansiyeli en üst düzeye çıkarmak. bunu da siz geleceğini planlayabilen, kendi hedeflerinden emin, motive insanlarla elde edebilirsiniz. Hele ki yüksek eğitim almış kesimde. Siz ciddi bir yatırım yapıyorsunuz, buraya kaynak aktarıyorsunuz. Bunlar normalde sizin ülkenizi ileriye taşıyacak, ileriye götürecek kişilerdir. Buna dönük bir planınız, projeniz yoksa, siz bunların karşısına sürekli engel çıkartıyorsanız kalkınamazsınız. Aksine birikiminiz sürekli kaybolur. Şu an
yurt dışına gitmek gibi.
Hayır, tek başına yurt dışına gitmek olarak düşünmeyin. Yani normalde çağımız bilim ve teknolojik gelişmelerin en yoğun olduğu alan. Evet, bunu doğru. Sadece tıp olarak da düşünmeyelim. Sizin fizik alanında en ilerisini düşünen, kimya okuduğunda en ilerisini düşünen, bir şekilde bu alanlarda yeni teknolojik gelişmelerle, biyoteknoloji alanında, biyoinformatik alanında üretim yapabilecek isimlere ihtiyacınız var ve tabii ki sağlık alanında. Ama bugün Türkiye'de bu bölümlerden mezun olan insanlar öğretmen olabilir miyim diye düşünüyorlar. Çünkü üniversite çok gerilemiş durumda, akademisyenlere alınan tavır belirli. Bir şekilde bu alanlarda ben üretken şekilde kariyerimi planlıyorum diyerek bakan nitelikli insanların sayısı çok azaldı. Çünkü biz bir şekilde sürekli alt üst edilen bir sistemin içerisinde insanları debelenmeye itiyoruz. Örnek verelim, yani güvenlik soruşturmaları bir belirsizlik nedeni. Köklü hastanelerin yıpratılması bir belirsizlik nedeni. İstanbul'da hangi hastanenin geleceğinin ne olacağı bir belirsizlik durumunda. Şişli Etfal ikiye bölünmüş vaziyette. İnsanlar Sarıyer'e gitmek zorunda kalıyorlar. Haseki ikiye bölünmüş durumda. Hekimlerin bir kısmı günlük olarak Sultan Gazi'ye taşınmış durumda.
Tabii biz çalışan hakkı olarak da bakabiliriz buna, değil mi? Yani mesela nerede oturacaksın? Hani çok basit düşünüyorum ama ikametgah nerede olacak? Sultanbeyli'de mi olacak? Şişli'de mi olacak? Nerede oturacağım ben? Çocuğumu nerede okula göndereceğim, değil mi?
Ve normalde bakacak olursak şimdi... Birinci basamakta oturmuş kadro olmadan siz halk sağlığı sorunlarını çözemezsiniz. İkinci, üçüncü basamakta oturmuş kadrolar olmadan hem mesleki gelişimi sağlayamazsınız, hem de bir şekilde bilimsel araştırma yapamazsınız. Bugün bizim eğitim araştırma hastanelerimizdeki insanların hiçbirisi ne uzmanlık eğitimi verebilecek serbest zamana sahip, ne alabilecek serbest zamana sahip, ne de Türkiye'nin sağlık sorunları üzerine ciddi oturup kafa yorabilecek zamana ve zihin rahatlığına sahip. Evet. Ama bu alanlardan beklenen tek şey daha fazla hasta bakmaları, daha fazla kar getirmeleri. Bu ne yazık ki sağlık hakkında, sağlık sisteminin nasıl işlemesi gerektiği hakkında fikri olmayan bir anlayışı yansıtıyor.
Bir arkadaşım bana geçen de şunu söyledi. Ayşegül dedi, yani burama geldi dedi, şikayet edeceğim dedi. Şikayet edecek vaktim de yok dedi. Yani durum bu. Şikayet edecek vaktim de yok diyor.
Yani en kötüsü zaten bu. Tükenmişlik noktasına geldiğinizde hak da arayamıyorsunuz. Hı. Tükenmişlik noktasında bir şeylerin ters gittiğini biliyorsunuz. Ama o öfkeyi, yorgunluğu yansıtacak bir yeriniz kalmıyor. Bana şey gibi geliyor. Hani uyku saatini kaçırmış bebekler bir şeylerin ters gittiğini bilirler. Hala belki aktiftirler, koşturuyorlardır. Ama daha öfkeli, daha sinirli, daha mutsuz olmuşlardır. Biz aslında yetişkinlerdeki tükenmişlik de buna benziyor. Artık düşünecek hal kalmamış, herhangi bir şekilde mantıklı yanıt verecek hal kalmamış bir şekilde dönüşüyor. İnsanların tatminleri, aranışları minimuma indirgenmiş oluyor. Ve biz böylesi bir sağlık sisteminin, kendi sağlıkçılarının sağlığını koruyamayan bir sistemin,
tabii,
topluma sağlık vermesini bekliyoruz.
Ozan Toraman'la sohbete devam edeceğiz. Dertlerimizi konuşuyoruz. Tabii şunu da konuşuyoruz. Nedir doğru? Kendi doğrularımız doğru mu? Böyle konuların da, böyle sözlerin de geçtiği bir şarkı seçmiştim ben. Bize doğrularımızı arıyoruz belki de. Nancy Sinatra, These Boots Are Made For Walking. Müzik
Shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be truthing, and you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a-changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. You keep playing where you shouldn't be playing, and you keep thinking that you'll never get burned. I just found me a brand new box of matches, yeah. And what he knows you ain't had time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Are you ready, boots? Start walking.
Önce Sağlık devam ediyor. Doktor Ozan Toraman bizimle, genç hekimlerin sorunlarını konuşuyoruz. Biliyorum hekim arkadaşlarımız bizi dinliyorlar. Elbette ki hekim olmayan dinleyicilerimiz de var. Onlar da dikkatle dinlediklerini biliyorum, mailler geliyor. Ama geçen hafta bir arkadaşımız şunu dedi. Aile sağlığı merkezinde çalışan bir pratisyen hekim dedi ki hekimlerin sorunlarını birçok bakış açısıyla anlatıyordunuz. Biz de aile sağlığı merkezimizde açtık sesi dedi, hoparlörü verdik dedi ve sizi dinlettik hastalarımıza dedi. Aile sağlığı merkezlerinde de bizi dinleyenlere selamlarımızı gönderelim. Hekim arkadaşlarımıza, hastalara, hasta yakınlarına. Ozan, şimdi bir de şöyle bir durum var. 14 Mart'ın biz 100. yılını kutladık. 100. yılında genç hekimler gelecek planlarını nasıl yapıyorlar, yapabiliyorlar mı?
İşte ya yani aslında bütün tablo bu. Bir şekilde bakıyoruz Türkiye'de tıp tarihini. Yurt dışında en gelişkin ne varsa onun yakalanması çabasını görüyoruz. 1800'lerin başından itibaren. Hatta çok kısa sürede 1800'lerin 1870'ler civarında yanılmıyorsam Viyana'da yapılan bir kongreyle bizim öğrencilerimiz orada sınava tabi tutuluyor ve biz bilimsel olarak eşdeğerlik alıyoruz. İlk denkliğimizi ta o yıllardan kazanıyoruz. Biz hani nitelik olarak en nitelikli hekimleri o dönemki hani state of art deniliyor ya. En yetkinlik seviyesinde aslında tıp mezunu veriyoruz. Şimdi baktığımızda biz bu kadar donanımlı insanlar yetiştiriyorken onların bu potansiyellerini kullanabilecekleri, verimli çalışabilecekleri, verimli hizmet sunabilecekleri koşulları üretebiliyor muyuz? Yapıyı buna göre planlıyor muyuz? Belki geçenlerde şeyden, tıp fakültesinden başlayalım. Normalde tıp fakültesinde bir hekimin düşünmesi gereken temel şey kariyerini planlayabiliyor mu? Yani daha doğrusu kendi mesleki gelişimini kendisi planlayabiliyor mu? bir baskı, zorunluluk vesairesi değil. Üreterek, üretim sürecinin içerisinde yönlendirerek yapabiliyor mu? Bizde bir şekilde şu an mesleki tercihlerin, kariyer tercihlerine bakın. Şiddete uğrar mıyım? Yeterince gelir kazanabilir miyim?
İş güvencem olur mu?
İş güvencem olur mu? Nöbet sayısı ne kadar? Bir şekilde ben tükenmişlik yaşar mıyım? Benim ilgi alanım, yeteneklerim burada son sıralara düşmek zorunda kalıyor. Biz bu şekilde bir sağlık sistemi kuramayız. Nitelikli insan yetiştirmekte çok çok çok gerilere düşeriz. Geri kalana bakalım. Hani bir şekilde yapının, eğitim sürecinin dışlanmış olması. Normalde usta çırak ilişkisi, iletişim, tıp fakültelerinin normalde yetişecek hekimlere uygun şekilde işlemesi. Bizde ne yazık ki hekimlerimizin önemli bir kısmı yedek iş gücü gibi davranıyor. Angarya işler yaptırılıyor. Tıbbi dokümantasyonla uğraşmak zorunda kalıyorlar. Tıbbi sekreterlikle uğraşmak zorunda kalıyorlar.
Mecburen.
Çünkü ucuz iş gücü muamelesi görüyor.
Evet.
Normalde bir sağlık sisteminde kaliteyi yükseltecek olan aslında insanların birikimi ve yatırımın, odaklanmanın, planlamanın yapılması gereken temel yer burası. Şu an birçok hastaneden şey haberi geliyor ve bunlar köklü hastaneler. Tıbbi sekreterlerin çıkartıldığı, asistan hekimlerin tıbbi dokümantasyon işlerinden sorumlu tutulduğu, nöbet sayılarının arttırıldığı, 3 nöbet tutulan birimde şimdi 2 asistanın nöbet tuttuğu birimde bir kişinin çalıştırıldığı. Bunlar ekonomik krizden tasarruf adına normalde toplum sağlığına da riske atacak şekilde adımların atıldığı ve burada tek başına bu andaki hizmet sunumunun kalitesinin değil, uzun yıllara yayılacak bir kalite düşüşünün gözden çıkarıldığı sergiliyor.
Evet, ben de bunu duydum. Bir hekim arkadaşım bana şey diyor. Şimdi cümle yazıyorum diyor. Tabii sekreterlik kişi. Cümle yazıyorum diyor. Cümle yazarken de Ayşegül diyor. 3 kere bölünüyorum diyor. Bir cümlede 3 kez bölünüyorum diyor. Yani tabii bu kadar okuttuğun devletin de belli bir harcama yapıp yatırım yaptığı bir bireye yapacağının çok altında bir iş vermek ne kadar efektiftir acaba? Ne kadar maliyet etkindir diye de düşündürüyor insanı.
İşte maliyet etkinlik olarak baktığımız zaman işletmeye mantığına doğru gitmeye başlıyoruz ama
öyle baksak bile değil demek
öyle
istiyorum.
Öyle bile baksak mantıklı değil. Ama siz sadece kısa vadeli kârları düşünüp uzun süreli bir toplumun kalkınmasına dair hiçbir fikriniz yoksa yapacağınız şeyler bunlar aslında. Yani tıbbi dokümantasyonla uğraşacak, nöbetleri tutacak, bütün poliklinik işlerini yapacak, getir götür işlerine bakacak. Bir de durup bütün bunlarda üzerine okuyacak, analizini yapacak, değişimleri takip edecek, hastalıklarla nedenleri arasında bağ kuracak, kendi eğitiminin yaşamını planlamaya çalışacak. Birçok arkadaşımızın aile ilişkileri sıkıntıya giriyor, sevdiklerine vakit ayıramıyor, çocuklarını göremiyorlar. Böyleyken de mutlu olacak, hastasına gereken ilgi ve sevgiyi gösterecek, ufak hatalarından, korkularından, stresten yaptıklarına anlayış ve sevgiyle yaklaşması beklenecek. Ondan sonra bütün şiddete göğüs gerebilecek, bir şekilde o çatışmada şiddete karşı iletişimi sürdürebilecek. Bütün bunlar cidden süper kahraman olmayı gerektiriyor ve böyleyken de ileride sağlık mesleği nasıl tercih edilecek? Sağlıkçıların çoğunluğuna sorsanız zaten kendi sevdiklerine hekim olmayı önermez hale geldiler yani.
Evet, tabii bu bir süredir böyleydi, uzun süredir böyleydi. Benim akrabalarımda çok hekim var. Kesinlikle tıp yazma demişlerdi bana. Bunları çok rastlıyoruz. Ama işte tabii yazıyoruz da hiçbir hekim arkadaşımın da ben pişmanım diyeceğini düşünmüyorum doğrusu. Hani böyle tuhaf bir hazzı da var bunun, hekimliğin. Ama geldiğimiz noktada tabii çok tartışmamız gerekiyor. O zaman bir kampanya yapmıştı asistanlar. Gına geldi kampanyası. O gına geldi kampanyası sosyal medyada artık önemli bir etken. Sosyal medyada çok yayılmıştı. Biraz o kampanyadan bahseder misin? Nasıldı o kampanya?
Yani bizim o dönemki temel şeyimiz şuydu. Kendi aramızda yakınmayı bırakalım. Bundan sonra ne yapma gerekiyor tartışalım. Ama bunu yaparken de yaşadıklarımızı sergileyelim, görünür hale getirelim demiştik. O dönemde görünür kılmak konusunda ciddi adım attık.
Yıl kaçtı o, hatırlıyor musun?
4 yıl önceydi.
4 yıl önce.
4 yıl önce işte Mayıs ayına giden süreçte 2 aylık dönemde tırmanarak yapmıştık. Daha fazla paylaşım olmuştu. Ama buradaki işte temel nokta şu. O dönemde o yükseliş aynı zamanda asistan hareketliliğinin yükselişinin yansımasıydı. Ciddi şekilde hem döner sermaye konusunda hem eğitim hakkı konusunda hem şiddete karşı hak arayan arkadaşlarımız vardı. Bu konuda temel şeylerden bir tanesi beraber hareket edebilme, meslek örgütüyle bağ kurabilme ve haklarının farkındalığı. Ne yazık ki bir noktadan sonra bu belirli bir aşamaya gelip örgütlü hale dönüşmediğinde insanlar yoruluyorlar. Tek başlarına mücadele etmenin belirli sınırları var. Biz meslek örgütüne çağırdık ama o dönem yine üzerine tam o dönemde Sağlık Bakanlığı'nın Türk Tabipleri Birliği'ne dönük saldırıları çok fazla yoğunlaştı ve korku ve kaygılar baskın gelmeye başladı. Fakat bir noktadan sonra korkunun ecele faydası yok. Biz bir değişim istiyorsak nasıl vakti zamanında hani 100 yıl öncesine bakalım. Türkiye'de hiçbir şeyin olmadığı dönemde bizim hekimlerimiz bu ülkeyi kuran kadrolar arasında yer aldılar. Şu an köklü kurumlarımız çökertiliyor, hastanelerimiz çökertiliyor. Tıp eğitimi bir yanıyla baktığınızda bütün bunların içerisinde can çekişir noktaya doğru gidiyor. Bizim hekimlerimiz de bence önümüzdeki dönemde yeniden kuruma sorumluluğuyla hareket etmek zorundalar.
Peki genç hekimlerin sence meslek örgütümüz tabip odaları. Tabip odalarıyla ilişkisi nasıl? Nasıl komisyonlarda yer alıyorlar? Genç hekimlere yönelik nasıl komisyonlar var? Tabii İstanbul Tabip Odası özelinde sen daha net cevap vereceksin. Genç hekimlerin kendi sorunlarını dile getirebilecekleri, çözüm arayabilecekleri nasıl komisyonlar var? Tabii Türk Tabipleri Birliği ile de ilgili yanıtlayabilirsin bunu.
Ya bence burada bizim var olan birikimimizin farkına varmamız ve bunun ileriye taşınması için ciddi kendimize sorumluluk biçmemiz gerekiyor. Burada kastım şey şu, bizim köklü hekim arkadaşlarımız, meslekte daha ileri yıllardaki arkadaşlarımız, meslektaşlarımız tabip odasının gerekliliğinin de Türk Tabipleri Birliği'nin de öneminin farkındalar. Odayla bağları görece daha kuvvetli. Yardıma, desteğe ihtiyaçları olduğunda içine girip faaliyet göstermeseler bile odanın orada olduğunu biliyorlar. Bunun güvenini hissediyorlar. Varsın bakanlık dinlemesin ama benim meslek odam söylenmesi gerekeni yapar, meslek örgütüm söylenmesi gerekeni söyler yaklaşımıyla bakıyorlar. Ne yazık ki özellikle güvenlik soruşturmaları, kulüplerin yasaklanması, tıp fakültelerinde öğrencilerin kendilerini fark edecekleri faaliyetlerin yasaklanması, yeni yetişen kuşakların meslek örgütünü tanımasının önüne geçmeye başladı. Biz bunu gidermek için İstanbul'daki tüm kamu üniversitelerinde internlere eğitim halk sağlığı stajları kapsamında bir gün tabip odasını tanıtan eğitim faaliyetinde bulunuyoruz. İstanbul Tıp Fakültesi, Çapa Tıp Fakültesi, Acıbadem'den insanlar bize genç meslektaşlarımız, müstakbel meslektaşlarımız geliyorlar ve onlarla mesleki dayanışmanın önemini, bu mesleki dayanışmanın ve meslek etik ilkelerinin korunmasının bir meslek örgütü sayesinde ancak mümkün olabileceğini anlatıyoruz. Ve korku ve kaygılarının azaldığını, rahatladıklarını görüyoruz. Mecburi hizmete giderseniz de biz yanınızda olacağız. Herhangi bir sıkıntıda yanınızda olacağız. Kendi haklarınızı bilin, mevzuatı bilin. Bir şekilde siz halkın sağlığı için dik durduğunuz sürece meşrusunuz ve güçlüsünüz. Bunu unutmayın ve siz bunu, bu değerleri savunduğunuz sürece biz daima yanınızda olacağız diyoruz. Ve içeriye girerkenki yorgunluk ve gerilimleri bir anda daha enerji ve güvene dönmüş oluyor. Ama bu sadece internlere, sadece bir günlük bir toplantıyla olabilecek bir şey değil. Biz bu güveni tüm meslektaşlarımıza vermek, aktarmak zorundayız. Bir şekilde toplumun sağlığının korunması hepimizin görevi. Bu sağlık sisteminin tekrardan ayağa kaldırılması hepimizin görevi ve bu konuda bizim kopuk damarlarımızı, kesilmiş damarlarımızı yeniden dikmek tüm sağlıkçıların görevi. Şu an biz tüm toplum olarak dayanılmış örgütlerimizi yeniden toparlamak zorundayız. Mesleki, sendikal haklarımızı yeniden sahip çıkabilmek için buna dönük örgütlerimizi ayağa kaldırabilmek zorundayız. Bunun için de bu kurumların amaç ve işlevinin farkında olmayan genç kuşaklara odayla bağ kurmaları, sendikalarla bağ kurmaları konusunda bilinç, bilgi taşımak ve öncü olmak zorundayız. Öbür türlü iktidarın keyfi uygulamaları bizi geleceksiz bırakmış durumda.
Evet, bir müzik aramız daha olsun mu? Ben son zamanlarda çok severek dinliyorum. Bana da Caro Emerald'ı tanıtan genç bir arkadaşım bugünkü playlistin bir bölümünde o yaptı. Halil, ona da çok teşekkür ediyorum. A Night Like This.
Thought he played that much. And
Sağlık devam ediyor. Konuğumuz Doktor Ozan Toraman. Tabii Ozan'ın birden fazla şapkası var dedim. Son bölüme de bir şapkasını ayırdım. Çünkü ben de çok iyi bilmiyorum ve bilgi almak istiyorum. Ozan Hekim Sözü Dergisi'nin de editörü. Biraz bize bu dergiyi anlatır mısın?
Yani editörü çok öne çıkarmayalım. Çok geniş bir ekibiz. Bizim zaten tabip odasında çok geniş bir aktivist ekibimiz var.
Evet evet tabii ki.
Beraberinde hani yayın kurulumuz ve tüm oda dergiyi ciddi şekilde besliyor. Hekim Sözü 2 aylık çıkan bir dergi. İlk sayısını Ocak ayının başında çıkardık. Tabip odası yayın konusunda ufak bir ara vermişti bir süredir. O boşluğu hızlıca doldurmaya çalışıyoruz açıkçası. Hekim Sözü dememizin nedeni şu. Bizim aslında Hipokrat'tan gelen tüm topluma verilmiş bir sözümüz var. Hekimlik andımız var. Ve bu andın hayata geçirilmesi konusunda şu anki sağlık sisteminin işleyişin karşımıza çıkardığı engeller var. Yeni bilimsel gelişmeler var. Bu andın hayata nasıl geçirileceği konusunda bizi sürekli düşünmeye, tavır almaya çağıran. Diğer kısmı da şu. Normalde hekimlerin geleceksiz bırakıldığı, geleceğini öngöremediği koşullar altında hekimlerin hem kendi hakları hem toplum adına söz söyleyebilmesi gerekiyor. Hekim sözünün diğer anlamı da bu. Bir kısmı topluma verilmiş sözümüz, diğeri de kendimiz için, toplum için kurmamız gereken söz. Bu kapsamda biz hekimlikle ilgili söz kurmamız gereken tüm bağlamları içeren bir dergi çıkarmaya çalışıyoruz. Dosya konularımızla güncel hekimlik sorunlarıyla bağ kurmaya, sağlık alanındaki bilimsel gelişmeleri kapsamaya, günümüzün sağlık sistemi içerisinde yanıt üretilmesi gereken etik deontolojik sorunları ele almaya ve bütün bunların yanı sıra hekimlerin kendilerini yeniden üretmesi için kültür sanat konularına da değinmeye çalışıyoruz. İlk sayımızda sağlıkta şiddeti ve ekonomik krizi ele aldık. Özellikle sağlıkta tasarruf tedbirleri ve işleyişin yol açtığı tavloları, toplum sağlığına, hekimlere etkisini konuştuk. Bu Mart-Nisan sayımızda tıbbın 100. yılını nasıl yola çıktık Türkiye'de, bugün neleri yaşıyoruz ve yarın bizi neler bekliyor tartıştık. Önümüzdeki sayıda da aslında bugünkü konumuzla çok bağlantılı bir konuyu ele alacağız. Köklü tıp fakültelerimizin nasıl bir dönüşümden geçtiğini, bir şekilde onlarda yaşanan Cerrahpaşa İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültelerinde onlara yaşattırılan kan kaybının geldiği boyutları ve neler yapılması gerektiğini konuşacağız.
Peki Hekim Sözü Dergisi'ne hekimler nasıl ulaşacaklar? Ücretli mi, onu sorayım hemen.
Hekim Sözü Dergisi ücretsiz, odalarımızdan erişebilirler. Hastanelerde tabip odası temsilcilerinden talep edebilirler. Bunun dışında da İstanbul Tabip Odası'nın internet sitesi istabip.org.tr'de yayınlar sekmesi altından erişebilirler ücretsiz olarak. Hepsi ücretsiz olarak. Biz derginin kapsamının hekimlerle kurduğu bağın genişlemesine çok önem veriyoruz. İleride online erişilebilecek diğer platformlarda da yer almasını istiyoruz. Online yayın platformlarında. Cep telefonu uygulamalarının geliştirilmesine de çalışıyoruz. Ve okuyucularımızdan eleştiri ve katkılarını bekliyoruz. Çünkü bu söz hepimizin sözü ve beraber kurmak ortaya tüm sağlık alanı adına, tüm hekimler adına ciddi bir ortak tavrı çıkartabilmek zorundayız. Bu kan kaybını engellemek zorundayız.
Peki yazı göndermek isteyen meslektaşlarımız olabilir. Kişilerden mi talep ediyorsunuz, yoksa yazılar gönderiliyor mu size? Bir mail adresine mi gönderiliyor?
Bir mail adresimiz var. hekimsuzu@istabip.org.tr. Ama genel olarak bizim dergimizin oturmuş sayfaları var. Yani hem her sayıda bir dosya konumuz var, bir bilim sayfamız var, sağlık politikaları kısmımız var, Dünya Sağlık Hareketleri'nden kısmı var. Bu bütünlüğü korumak için olabildiğince planlı hareket ediyoruz. Ama öneri ve katkılarıyla beraber elbette ki her türlü gelecek katkıyı yayın planımızın içerisinde ele alabiliriz.
Evet, o zaman bir daha mail adresini söyleyebilirsen buraya katkı önerilerini hekim arkadaşlarımız yazabilirler.
hekimsozu@istabip.org.tr.
Tamam. Şimdi genç hekimlerin sorunları çok fazla. Bizim de süremiz belli. Atladığımız Ayşegül, bunu hiç konuşmadık ve konuşmamız gerekirdi dediğimiz, eminim aklına gelen onlarca şey vardır ama en önemlisini söyleyelim sadece. Evet, bugün dertlerimizi konuştuk. 1-2 dakika uzmanlık sınavında, uzmanlık sınavı hekimlerin karşısında bir dev gibi görünüyor. Uzmanlık sınavı ile ilgili 1-2 cümle rica edeceğim. Ondan sonra biz çok da aslında mücadele ettik, yani çekimler ne kazandı onu soracağım.
Yani bu konuda söylenmesi gereken şeylerden bir tanesi, hekimler hiçbir sınava, ister yan dal sınavı ister uzmanlık eğitimi sınavına, içleri rahat giremiyorlar. Soruların çalındığına dair daha önceden de şüpheler olmuştu. Şu an yine var. Ve bu iddialar değerlendirilme aşamasında, mecliste soru önergesi halinde. Ve burada TUS dershanelerinin rol oynadığı, soruların buradan dağıtıldığı, çeşitli tarikatların burada rol oynadığı konuşuluyor.
Çok ciddi bir spekülasyon.
Zaten hani son dönemlerde kitapları da konu olan sağlık alanındaki tarikat örgütlenmelerinin geldiği noktayı biliyorsunuzdur. Belki gündem yapmışsınızdır ama bu tümüyle ayrı bir program konusu olabilecek bir şey. Ama sadece umutsuzluktan bahsetmeyelim, umuttan evet, da bahsetmek lazım belki.
Umudu kışkırtalım.
Bence umuda inanalım ve inanmamız gereken nedenleri söyleyelim. Yani biz Gına Geldi kampanyasında da vurguladığımız o dönemde şuydu. Biz kendi haklılığımıza inandığımızda, kendi arkadaşlarımızla bir araya geldiğimizde, sorunlarımızı beraber konuşup görünür kıldığımızda daima kazandık dedik. Bunun çeşitli örnekleri, döner sermayenin çok düşük olduğu, aniden düşürüldüğü dönemlerde, asistanlar ne zaman kendi temsilcilerini seçtidilerse, odayla bağ kurdularsa, yönetimi hesap vermeye çağırdılarsa daima kazanım elde ettiler. Bir diğeri, eğitim vermeyen klinikler. Bir şekilde bazı eğitim araştırma hastanelerinde uzmanlık eğitimine dair ne yazık ki hiçbir şey yok. Tümüyle pratiğin içerisine gidiyor. Çünkü kendisi yeterince deneyim sahibi olmayan kişiler eğitici olarak atanmış olabiliyor ve iş yükünün altında onlar da ezilmiş oluyorlar. Buralarda tıpta uzmanlık kuruluna başvurdukları, meslek örgütleriyle beraber bu süreçlerin takipçisi olduğunda eğitim vermeyen kliniklerin kapatılması sağlandı ve bunlar daha nitelikli eğitim kurumlarında eğitimlerine devam ettiler. Bir diğeri, şiddet konusunda beraber tavır alan asistan arkadaşlarımız, acil servislerin kapatılmasını, acil servislerin yeniden yapılanmasını, güvenlik önlemlerinin arttırılmasını sağladılar. Bu bizim örgütlü gücümüz, bu bizim bilgiden, haklılıktan gelen gücümüz.
Çok teşekkür ediyoruz Doktor Ozan Toraman ve son şarkımızla programımızı bitireceğiz. Cemal Süreyya'nın şiirinden sözleri yapılmış bir şarkı. Hemen bir iki dizeyle dinleyenlere de güzel bir hafta sonu diliyoruz. Bütün bildiklerimiz yeniden biçimleniyor. Şiirimiz, şarkımız, şiirimiz, aşkımız yeniden. Son kötü günleri yaşıyoruz belki. İlk güzel günleri de yaşarız belki. Güzel hafta sonları.
kırıldık, daha da kırılırız. Biz kırıldık, daha da kırılırız. Ama katil de bilmiyor, bilmiyor öldürdüğünü. Hırsızı da bilmiyor, bilmiyor çaldığını. Aşkımız yeniden, şiirimiz, aşkımız yeniden, şiirimiz, aşkımız yeniden. Kötü günleri yaşıyoruz belki, ilk güzel günleri de yaşarız belki. Kekre bir şey var bu havada, bu havada, bu havada, bu havada. Geçmişle gelecek arasında, acıyla sevinç arasında, öfkeyle bağış arasında.
Biz kırıldık, daha da kırılırız, doğudan batıya bütün dünyada. Ama kardeşin kardeşe vurduğu hançer, iki ciğer arasında bağlantı kurar. Büyür bir gün, zenginleşir orada. Çünkü Ali'yi dirilten iksir de saklı Hasan'a sunulmuş avda. Granitin de olur bir okyanus diriliği, nehirler daha uysal akar.
Önce sağlık. Sağlık konusunda olup bitenler, sevaplar, günahlar, etik olanlar ve olmayanlar. Hazırlayan ve sunanlar Betügül Öngen, Ayşegül Tözeren ve Selim Badur.
Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.